Rabbimizin ölümden görkemle dirilişine sizi yöneltmek istiyorum. Matta 26. bölümü açalım. Şimdi biliyorsunuz içinde bulunduğumuz günler ister istemez bizleri ne yapıyor? Yavaş yavaş, adım adım çok önemli bir olaya yaklaştırıyor. Ama işlerimizin yoğunluğundan, sorunlarımızın bolluğundan dolayı içinde bulunduğumuz bu günler, sevgili kardeşler, diğer günler gibi aynı şekilde geçip gidiyor. Doğru mu? Ben şimdi size sorsam hemen bana yanıt verirsiniz. Bizim inancımızda önemli olan kutlamalar nelerdir? Hemen diyeceksiniz ki iki tane kutlamamız var. Bir, diriliş. İki, doğuş. Doğuş ve diriliş kutlamaları, değil mi? Şimdi bu kadar çabuklukla şunun yanıtını hemen verebilir misiniz? Hangi oranda diriliş kutlamasını ya da doğuş kutlamasını duyumsayarak, tüm duyu organlarımızla duyumsayarak, tat alarak, böyle yaşayarak kutluyorum diyebiliriz? Söyleyebilir miyiz bunu? Ben diriliş yaklaşmaya başladığında, doğuş bayramı yaklaşmaya başladığında, şimdi doğuş bayramında biraz insan hissediyor. Etraf ışıklandırılıyor, sokaklar aydınlatılıyor, değil mi? Yani Noel pazarları kuruluyor. Biraz bir hazırlık o insanı birazcık böyle kıpırdatıyor. Olabilir. Ama dirilişte pek fazla bunu görmüyorsun. Doğru mu? Şimdi Hildur kardeş bu ilahileri seçti. Sami burada bu konuya yönelik bir ayet seçti. Şimdi bu ilahiler seçilmeseydi, bakın samimi olalım gerçekten. Biz burada bir aileyiz. Kimse kimseden üstün değil. Bu ilahiler yok. Böyle bir yönlendirme yok. Yani bu ayetle yönlendirme yok. Biz burada hangimiz derdi ki, sevgili kardeşler, gerçekten yüreğimde büyük bir sevinç var. Rabbime şükrediyorum. O benim için hayatını feda etti. Göksel tahtını terk etti. O acımasız çarmıhta feda etti ki ben yaşayayım diye. Ben bunun için teşekkür ediyorum. Hangimiz derdi bunu?
Hacı derdi.
Ne güzel. İyi. Bak çok güzel. Ya, hacı derdi. Ama ne kadar güzel. Bak şimdi hacı derdi. Niye Recep de demesin, Hatice de demesin, Eylem de demesin, Reşit de demesin? Değil mi? Ben şunu da en son ne zaman Tanrı'ya bunun için dua ettin ki Rab sen iyi ki dirildin. Senin dirilmiş olman benim de yepyeni yaşama dirileceğimi açıklıyor. Teşekkür ediyorum. İyi ki dirildin. Ne zaman söyledin en son? Bir yıl önce. Bugünlerde. Bir saat önce. Değerli kardeşler, gerçekten söylüyorum. Eğer Rabbimiz ölüme kadar sadık kalmasaydı ve üçüncü gün ölümden dirilmemiş olsaydı ne olurdu? Ben şunu açıkça söylüyorum. Bizim burada olmamızın hiçbir anlamı olmazdı. Bizim burada olmamızın, benim kalkıp burada sizleri uyarmamın hiçbir anlamı olmazdı. Onun için değerli kardeşler, bunu içten ve candan söylüyorum. Bakın bu ayeti buraya yazdığım için söylüyorum. 1. Korintoslar 15-14. Burada yazılı. Mesih dirilmemişse sözü yaymamız boş çabadır. Ama öncesini 3-4'ü o okudu. Ben her zaman ikisini bağlantılı olarak okuyorum. Eğer İsa Mesih dirilmediyse inancımızı yaymak, Recep'in buradaki vaazları boş olurdu. Öğrencilerin tanıklıkları boş olurdu sevgili kardeşler. O zaman Tanrı'ya karşı yalancı duruma düşmüş olurlardı. Eğer İsa Mesih 3. gün ölümden dirilmemiş olsaydı. Onun için diyorum ki İsa'nın ölümü çok önemlidir. Evet, İsa öldü. Ne için? Günahlarımıza karşılık olarak. Bedel ödendi, hamdolsun. Ama mezarda kalsaydı Davut gibi, Musa gibi, İbrahim gibi mezarda kalmış olsaydı, peki aklanmamız, doğru, haklı çıkarılmamız mümkün olur muydu? Bakın Romalılar 4. bölümü açın. Romalılar 4. bölüm 25. ayet. Orada çok güzel ifade ediliyor. Romalılar 4 ayet 25. İsa bizim suçlarımız için ölüme verildi. Ve burası çok önemli. Doğruluğumuz için ölümden dirildi diyor. Niçin dirildi? Ona iman edecek her kişinin Tanrı katında doğru sayılması için. Sevgili kardeşler, doğru sayılması için. Demek ki hamdolsun o boş mezar işin tamamen bitmiş olduğunu bize haykırıyor. Rab dirildi. Rab diridir. Rab yaşıyor. Onun yaşıyor olması benim de yaşayacağımın garantisini veriyor. Ben açık bir dille ifade ediyorum. Öldükten sonra yok olup gitmeyeceğim. Kutsal kitabın ifade ettiği gibi İsa Mesih geldiğinde diyor ya, iman etmeyenler yargılanmak için ama iman edenler için diyor, tekrar yaşamak için, sonsuza dek yaşamak için Rableriyle birlikte alınıp götürülecekler. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi sevgili kardeşler? Rabbin önünde haklı çıkarıldık. Neden? Çünkü İsa Mesih ölümün üzerinde yengi kazandı. Diridir hamdolsun. İsa dirildi. İsa yaşıyor. Ölü bir Tanrı'nın ardından gitmiyoruz. Yaşayan diri bir kişinin ardından gidiyoruz. Onun için işte Enver söyledi, diri bir umut var. Neden? Çünkü diri bir Rabbimiz var. Umudun diri olmasını sağlayan diri bir Rab'be sahip olmak. Evet. Bunu burada 2 yıl önce yanılmıyorsam paylaşmıştım. Bir hasta çocuktan yaşanmış bir olay bu. Jeremy adında 12 yaşlarında zihinsel fonksiyonları çok ağır olan bir çocuk hakkında. Yine aynı dönem, Paskalya dönemi, çocuklarda büyük bir heyecan. Ve bu çocuk tabii ki çok yavaş hareket ettiği için normal 4. 5. sınıfta olması gerekirken 2. sınıfta olması gerekiyor. Ve imanlı bir okul. Ailesi imanlı olduğu için çocuğu da imanlı bir ailelerin gönderdiği okula gönderiyorlar çocuğunu. Ve bu dönemde öğretmen herkese plastik içi boş yumurtalar dağıtıyor. Ve diyor ki ertesi günü geldiğinizde okula hepiniz yeni yaşamın simgesi olaraktan içine bir şey koyacaksınız ve bana getireceksiniz. Anladınız mı çocuklar diyor. Herkes anladık öğretmenim deyip büyük bir sevinçle evlerine dönüyorlar. Ama öğretmen fark ediyor ki o Jeremy, yani ağır, zihinsel olaraktan biraz daha ağır olan o ufaklık, ses yok, anladım öğrendim, öğretmenim lafı yok. Öğretmen fark edince onun anlamadığını düşünüyor. Diyor ki o zaman en iyisi ben ailesini arayayım, söyleyeyim böyle böyle bir şey söyledim, onunla ilgilenin diye. Öğretmen de her neyse, her nasılsa diyelim, unutuyor telefon açıp da haber vermeyi. Ertesi günü bütün çocuklar yumurtalarını getiriyorlar. Plastik yumurtaların içinde bir şeyler koyaraktan getiriyorlar. Öğretmen matematik dersini bitirdikten sonra o günün o Paskalya kutlamasının anlamını açıklayabilmek için yumurtaları teker teker açmaya çalışıyor. Birinci yumurtayı alıyor, içinden bir çiçek çıkıyor. Öğretmen diyor ki, evet bu bir çiçektir diyor, doğru, yeni yaşamın simgesidir. Çünkü bahar geldiğinde doğa uyanıyor. Çiçekler açıyor, ağaçlar renkleniyor değil mi? Bir yeni yaşamın simgesidir. Ve bunu öğrenci görünce öğretmenim diyor, bu benim. Büyük bir gururla bunu söylüyor. İkinci yumurtayı alıyor. İkinci yumurtanın içerisinden plastik bir kelebek çıkıyor. Ondan sonra diyor ki bu da yeni bir yaşamın simgesidir. Neden? Çünkü kelebek kelebek olmadan önce tırtıldı değil mi? Bir süre sonra kanatlanıp değişmiş olaraktan, yeni yaşamın simgesi olaraktan uçup gidiyor. Ve onu yapan öğrenci de yine büyük bir heyecanla elini kaldırıyor ve kendi yaptığını söylüyor. Ve üçüncü yumurtayı alıyor. Üçüncünün içerisinden de bir taş parçası küçük ama taşın üzerinde bir yosun yapışmış. Yeşil, yaşamı simgeliyor. Ve diyor ki bu da yaşamın simgesi. Altta hiçbir şeye benzemeyen kupkuru bir taş ama üzerinde bir yaşamı gösteren o yeşil yosun. Ayakta kalmayı başarmış. Ve onu yapan öğrenci de elini kaldırıyor ve diyor ki öğretmenim diyor, onu babamla birlikte yaptık. Yani babası ona yardımcı olmuş. Ve ondan sonra dördüncü yumurtayı alıyor. Açıyor, içi boş. Anlıyor ki bu Jeremy'yi anlamadı ya, kendisi de unuttuğu için ailesine haber vermedi. Jeremy anlamadığı için de yumurtayı boş getirdi. Evet, okula. Ve onu hiç çaktırmadan kenarı koymaya çalışıyor. Beşinci yumurtayı almaya çalışırken öğretmenim diyor, Jeremy hemen birden gözlerini fal taşı gibi açıyor. Öğretmenim diyor, benim yumurtam için hiçbir şey söylemediniz. Tabii ki öğretmen onu üzmek istemiyor, onu acıtmak istemiyor. Jeremy diyor, biliyorum ama diyor, yutkunuyor ama senin yumurtan boş diyor. Daha da dikiliyor Jeremy. Öğretmenim diyor, doğru diyor, benim yumurtam boş ama İsa Mesih'in mezarı da boştu. Aptal düşünüyoruz değil mi? Kafası çalışmıyor. Biliyor musunuz yeni yaşamın simgesi nerede bulundu? Boş mezarda bulundu. Bu kadar güzel bir şey oldu. Ben bunu İngilizce'den tercüme ettim. Ben tercüme ederken ağladım çok. Emin olun yarıya kadar geldim, bıraktım. Tekrar devam ettim sonra. O kadar duygulandım. O 12 yaşındaki çocuk kimsenin yardımı olmadan, zihni yavaş çalışan, herkesin belki aptal diye düşündüğü o çocuk tam doğrusunu yapmıştı. Evet. Yeni yaşamın simgesi nerede bulundu? Boş mezarda sevgili kardeşler. Boş mezarda bulundu. Onun için çok sevdiğim bir ayet size okuyayım. Çok seviyorum bu ayeti. Matta 28. bölüm. Matta 28. bölüm. Ayet 5 ve 6. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Evet.
Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Çarmıha gelen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi.
Ya, o kadar harika bir ayet ki sevgili kardeşler. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi, yani söz verdiği gibi, bizim Rabbimiz sözünde durdu ve söz verdiği gibi zamanı geldiğinde görkemle ölümden dirildi. Ama şöyle düşünün sevgili kardeşler, Rabbimiz bu diriliş noktasına gelene kadar, mezardan diriliş noktasına gelene kadar onun öncesinde birçok şey yaşadı Rabbimiz. Bunu biz nerede görüyoruz? O Getsemani bahçesinde. Öğrencileriyle beraber oraya gidiyor. Onlarla birlikte Getsemani bahçesine gittikten sonra o zeytin sıkılan yer anlamına gelir. O Getsemani bahçesinin anlamı Zeytin sıkılan yer. Oraya gidiyor, öğrencilerin oturmasını söylüyor. Öğrencileri oturduktan sonra kendisi de dua etmek için bir kenarı çekiliyor. Kutsal Söz'e baktığımız zaman özellikle Yuhanna 18. bölüme 2. ayete orada şöyle bir ifade var. İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşuyordu diyor. Yani İsa'nın ilk kez gittiği yer değil. Orada sık sık öğrencileriyle birlikte buluştuğu yerdi sevgili kardeşler. Ve eminim ki İsa Mesih yavaş yavaş ölüme doğru yaklaştığını görüyordu. Ve eminim ki bu şimdi Matta 26. bölüm dedim ya sizlere, orayı okurken göreceğiz ki onun içerisinde bir takım korkuların oluştuğunu, bir takım hüznün, bir takım ağırlıkların ağır bastığını orada okuyacağız. Her zaman düşündüm gerçekten. Üç kez Rab, üç kez bu kase, elindeki o kaseye bakaraktan, eğer mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır. Üç kez dua etti. Üç kez aynı duayı etti. Neydi uzaklaştırılması istediği? Ne vardı o kasenin içerisinde de İsa'yı o kadar ezdi? O iki taş arasında ezilen zeytin nasıl ezilip zeytinyağı oluyordu? Aynı şekilde İsa da orada o ölümün iki kıstası arasında eziliyordu. İnim inim inliyordu aslında. Üç kez aynı duayı etme ihtiyacı duydu. Ne vardı? O kase içerisinde ne vardı? Ben buna dört noktayla açıklık getirmeye çalışacağım. Birinci nokta olaraktan sevgili kardeşler, İsa Mesih o kaba baktığında tüm insanlığın günahlarını görmüştü. Kaba baktı, kabın tam üstünde Recep'in günahı oradaydı, Songül'ün günahı oradaydı. Gelmiş ve gelecek olan bütün günahlar, Bülent'in günahları oradaydı. Hepimizin günahları orada yansıyordu. Ve Kutsal Söz şöyle diyor Romalılar mektubunda 5. bölümde 12. ayet. Romalılar 5 ayet 12. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü diyor hepsi günah işledi. Recep de günah işlemişti. Bülent de, Sami de, Reşit de, Hacı da, Hava da, Enver de. Hepimiz günah işlemiştik. Adem'den başlayıp günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün günahları görmüştü. Belki diyebilirsiniz ya Recep abi tamam iyi güzel söylüyorsun. Görmüş de ne olmuş yani? Tanrı'nın oğlu konumunda bir kişi. Hiç korku olur mu? Değil mi? Tanrı'nın özünden gelmiş, neyin ne olacağını bilen bir kişi de, hadi biz korkabiliriz ama İsa nasıl korkabilir? Sevgili kardeşler biliyor musunuz? Bizim Rabbimiz, bırakın günahla karşılaşmayı, günahın gölgesi bile yoktu. Günah nedir bilmiyordu. Günah hakkında nokta kadar, zerre kadar bir bilince sahip değildi. Onun için İsa tüm insanlığın günahını üzerine alacaktı. Tamamen günah kütlesi olacaktı orada. Çarmıh üzerinde. Kutsal Söz bakın ne diyor 2. Korintoslar 5:21'de. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. Günahı bilmeyen Mesih'i Recep için günah yaptı. Hatice için, Hava için günah yaptı. Böyle bir şey olabilir mi sevgili kardeşler? Ben size şunu söylemek istiyorum. Pırıl pırıl giyinmişsin, duşunu almışsın, tertemizsin. Biri geliyor, seni çok affedersin, bok çukuruna atıyor. Ne olur? tertemizsin, yıkanmışsın, pırıl pırıl mis gibi sabun kokuyorsun. Ve bir anda kendini, çok affedersin, o bok çukurunun, o lağım dediğimiz lağımın içerisinde buluyorsun. Ben niye bu örneği veriyorum biliyor musunuz? İşte Rab bizim için o pis bok çukurunun içerisine girmesi gerekiyordu. Öyle kolay değildi. Diriliş kutlaması kutluyoruz çok güzel bir şekilde. O çarmıh o kadar süslü püslü değildi. Pırlantalı bir çarmıh değildi. Kan kokan bir çarmıhtı. Onun için acımasız olduğunu söylüyorum. Bu kadar korkunçtu. Benim için o pisliğin içerisine İsa girmesi gerekiyordu. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Rab cehennemi üzerine aldı. Ben cennetin sahibi olayım diye. Ne harika bir şey kardeşler. Görebiliyor musunuz? Rab cennet, cehennemi üzerine alıyor ki ben cennetin sahibi olabileyim diye. Bakın 53. bölümden söz ettik Yeşaya. O 53. bölümü lütfen eve gittiğiniz zaman okuyun. O 53. bölüm çarmıh ölümünü çok güzel bir şekilde anlatıyor bize. Ve orada şöyle bir ifade var. O insana bile benzemiyordu. İsa'nın görünümü değişti. Kutsallar kutsalı. Günah kütlesi olmuştu bizim için. Günah kütlesi. İkinci, o günahlarımızın altında İsa acılarımızı gördü. Acılarını gördü. Çekeceği acıları, günahtan dolayı nasıl bir acı çekeceğini, nelere katlanacağını açıkça gördü. Luka 9. bölümde bu çok güzel açıklanıyor 22'de. 9:22'de. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektir. Demek ki İsa Mesih o günahın sonucu olarak neleri yaşayacaktı? Yüzüne tükürülecekti. Tokatlanacaktı. Ve kırbaçlanacaktı. Ben burada kırbaçtan söz ederken İsa'yı kırbaçladıkları kırbaç hakkında ben biraz araştırma yapmıştım. O Roma döneminde kırbaç böyle tek bir ip değildi. Birçok ipten oluşuyordu. Ve deriden ve o derinin her birinin parçasında metal parçaları vardı. Çivi, teneke, neyse. O vurduğun zaman bedene giriyordu o metal parçaları. Çektiği zaman onu aşağı doğru indiriyordu. Kaldırıp bir daha vuruyordu, bir daha çekiyorlardı. O kadar korkunç bir şeydi. İsa biliyor musunuz? Bunu gördü. Kaba baktığı zaman İsa nasıl bir acı çekeceğini, nasıl bir süreçten geçeceğini gözleriyle gördü. Sadece bununla kalmadı değerli kardeşler. Üçüncü olarak günah, acılar ve kurban. Bu acıların sonucu çarmıhta kurban edileceğini İsa gözleriyle gördü. Sıradan bir gün olmayacaktı. Gerçekten de Yeşaya peygamber o kaseden söz ederken gazap kasesi diyor. Gazap kasesi, acı. Acılıklarla doluydu o kase. Rab gerçekten o çarmıh üzerinde çivilerle elleri delinecekti. Böğrüne mızrak sokulacaktı. Ve biliyor musunuz o dikenli taç kafaya kondu. Bir de ne yaptılar anımsayın. O yetmedi. O kafasının üzerine sopa vurdular. Neden biliyor musunuz? Hayır. O dikenli taç içine kadar gömülsün diye. Ve düşünün, gömüldüğünde buralarından böyle kan süzülüyordu aşağılara kadar. Onun için diyorum, çarmıh kan kokuyordu, kan. Onun için aşağıdaki çarmıh hoşuma gidiyor. O baktığım zaman bembeyaz yapmışlar ama kenarlarda o çivi ayaklarında o kan izlerini görüyorsun. Kansız çarmıh kesinlikle olamazdı sevgili kardeşler. Bakın ne diyor kutsal söz. İbraniler 10. bölümde. Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek kurban. Demek ki Rabbimiz hepimiz için tek bir kez kurban oldu. Ve başka kurbana gerek yoktu. İşte onun için ben günaha düştüğümde Rab beni bağışla dediğim zaman işte o 2000 yıl önce çarmıhta öldü ya, bedeli ödedi ya, onun için benim günahlarım bağışlanıyor. Kara kaşıma, kara gözüme değil. Dökülen kanın karşılığı olarak benim günahlarım bağışlanıyor. Ama en korkunç olanı vardı. Tabii ki günahlar acı ve kurban, ama bunun da ötesinde eminim ki İsa'yı en fazla etkileyen bu oldu diye düşünüyorum. Ayrılmak, ayrılık. Terk ediş, terk edilmişlik. Terk edilmişlik. Terk edilmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hiç. Tattınız mı terk edilmeyi? Bakın, belki size tuhaf gelecek ama ben 15-16 yaşlarındaydım. Hani her gencin bir sevgilisi olur ya. Benim de sevdiğim bir kız vardı. İsmi Gülay. Ve o beni bir gün terk etti. Ben size burada onu açıklayamam nasıl bir duyguydu. Hamdolsun Rab bana çok daha iyisini verdi. Beni tamamlayan, bütünleyen, destekleyen, hamdolsun. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşler? Bizim Rabbimiz öğrencilerine destek oldu. Onlara öğretti. Ve onlar onu yarı yolda bıraktılar. Terk etti. Terk ettiler. Sadece babası tarafından terk edilmedi İsa. Babası tarafından terk edilmeyi belki anlayabiliriz. Rab Allah kutsaldır değil mi? Günaha bakamazdı. Oğlundan uzak durması gerekiyordu günahtan dolayı. Ama emek verdi. Onlar için riske girdiği, öğrettiği, eğittiği, desteklediği öğrenciler onu yarı yolda yalnız bıraktılar. O terk edilmek o kadar kolay bir şey değil. Ve ne dedi İsa? Tanrım, Tanrım, niçin beni terk ettin? Çarmıhta en etkili, en çarpıcı dualardan bir tanesi. Baba tarafından terk edildi. Öğrenciler tarafından terk edildi. Daha önce yaşadı mı İsa bu deneyimi? Daha önce yaşadı mı bu deneyimi? Yaşamadı. Ama bizim için yaşadı bu deneyimi. Sevgili kardeşler. Ben diyorum ki İsa'nın bu hani Tanrım, Tanrım, Tanrım niçin beni terk ettin? O haykırış var ya, acı, yüreğin derinliklerinden gelen o acı haykırış bize şunu göstermesi lazım. Günaha karşı daha çok tiksinti. Günaha karşı daha çok nefret uyanması lazım bizim yüreğimizde. Günaha karşı bir nefret var mı? Günaha karşı bir tiksinti var mı sevgili kardeşler? Eğer mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır. İsa bunu söyledi 3 kez. 26. bölümdeki o ayetleri isterseniz okuyalım. Ben atladım ama çünkü önemli. 26. 36. ayetten 26. bölüm 36. ayetten 46. ayete kadar. 26. bölüm. 36'dan 46'ya kadar.
Matthäus 26, 36 bis 46.
Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalmadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez, dikkat edin, uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin isteğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek hala uyuyor, dinleniyor musunuz? Dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Üç kez İsa aynı duayı yaptığında hiçbir şey dikkatinizi çekti mi? Tanrı ta yaratılışın başında konuştuğunu görüyoruz değil mi? Olsun dedi, oldu. Olsun dedi, oldu. Ve eski antlaşmada yine Tanrı'nın ne kadar halkla konuştuğunu görüyoruz. Ama İsa'nın bu üç kez aynı duası sonucunda Tanrı'nın sessiz kaldığını görüyoruz. Gökler sessizdi. Hiçbir yanıt yoktu. İsa üç kez dua etti ama yanıt yoktu. Neden? Neden gökyüzü sessiz kalmıştı? İsa bile sudan çıktığında kutsal ruhu simgelen güvercin gibi kutsal ruh ona indiğinde sevgili oğlum budur, onu dinleyin. Yine konuştu Tanrı. Ama burada sessiz kaldığını görüyoruz. Hiçbir şey söylemiyor. Bu neyi gösteriyor bize? Sami'nin dışında birini söyleyin. Neden gökyüzü sessiz kalmıştı? Baba, eğer senin isteğinse bu kaseyi benden uzaklaştır diye dua ettiğinde neden Tanrı tek bir söz bile söylemedi? Ne diyebilirsiniz? Evet. Ne düşünebilirsiniz? Bizleri çok sevdiği için. Sen ne diyebilirsin hacı? Aklına gelen bir şey var mı? Neden gökler sessizdi? Konuşan Tanrı niye konuşmadı? Niye sessiz kaldı? İsa nasıl dua etti? Dedi ki, Ya Rab, eğer bu senin isteğinse bu kaseyi benden uzaklaştır. İsa, Tanrı ses çıkarmadı. Babaya hiçbir şey söylemedi. Demek ki şu mesajı veriyordu. Senin dışında başka bir kurtuluş yolu yok. Ama bakın çok ilginç. Yani başka bir yol olsaydı, İsa o üç kez onu söyledi. Amacı varsa eğer başka bir yol, onu göster. Ama diyor, Tanrı sessiz kaldı. Demek ki başka bir yol yoktu. İşte onun için İsa bunu açıkça söyledi Yuhanna 14'te. Yol benim. Gerçek benim. Yaşam benim. Ben aracı olmadan kimse babaya gidemez. Sevgili kardeşler, gökyüzünün yalnız sessiz kalmasının tek bir nedeni vardı. O da başka bir kurtuluş yolunun olmaması. Görebiliyor musunuz? Rab Tanrı, Rab Allah biricik parçasını, oğlunu bizim için feda etti. Biricik oğlunu. Görebiliyor musunuz? Biricik parçasını benim için feda etti. Ve Rabbin gözünde bu iyi göründü diyor Yeşaya'da. Rabbin gözünde bu iyi göründü. Demek ki o kadar değerliyiz ki, Rab Allah'ın önünde o kadar önemliyiz ki sevgili kardeşler, yalvarırım size bunun değerini bilin. Bunun kıymetini bilin. Ve bu değeri bilerek, bu bilinçte kalarak hayatınızı sürdürmeye çalışın. İsa Mesih isteseydi geri dönebilirdi. Değil mi? Şimdi ben düşünüyorum, yani günahları gördü, çekeceği acıları gördü, o acımasız çarmıhta kurban edileceğini gördü, o terk edilmişliği gördü onun altında, ama kabın en dibinde bir şey gördü. Çünkü oraya kadar İsa şunu diyebilirdi: hey, tamam, bu kadar yeter, ben geri dönüyorum. Bunu deme hakkı var mıydı İsa'nın? Vardı. Bakın ne diyor Kutsal Söz, Yuhanna 10. bölüm 18. ayette. Canımı kimse benden alamaz. Çok ilginç. Ama ne diyor? Ben onu kendiliğimden veririm. İsa canını vermeme hakkı vardı. Hayır diyebilirdi, geri dönebilirdi. Ama İsa'yı geri gitmesine engel olan, İsa'nın o acımasız çarmıha kadar, o Golgota tepesine kadar yürümesine neden olan neydi o kabın en dibinde olan? İsa'yı devam ettiren, o süreci devam ettiren neydi? Senin kurtuluşun. Rab İsa o kabın en dibinde senin kurtuluşunu gördü. Baktı ki Recep kurtulması lazım. Cehennemin dibine indi, beni çıkarttı, cenneti sahip olayım diye. Ya ben bunu anlatamıyorum kelimelerle. İfade edemiyorum sevgili kardeşler. Ne kadar değerliyiz Rabbin önünde ki geri durmayıp ölüme kadar, o Golgota tepesine kadar, o acımasız çarmıha kadar gitme kararını verdi. Her şey kendi elinde olmasına karşın. Senin kurtuluşun. Benim kurtuluşum. Bizlerin kurtuluşu. Bakın ne diyor Kutsal Söz. Yuhanna, 1. Yuhanna mektubu 4. bölüm 10. ayet. Tanrı'yı biz sevmiş değildik. Ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? İşte sevgi budur. İşte sevgi budur. Ya bizim çocuğumuza bir şey olduğu zaman ne kadar büyük bir acı duyuyoruz ya. Ben hiç unutmuyorum. Ercan'ın kafasına o ağaçtan, rüzgardan dal düşüp kafasını yardığında 14 dikiş attılar buradan buraya kadar. Elimde kanlar içerisinde. Ben orada ağladığım kadar hiç ağlamadım. Ve Rab'be yalvardım ki aman Rab bunu bağışla, yani alma yanına diye. Ben kendi evladımız için bunu kolay bir şey değil. Rab kendi özünden gelen o öz parçasını pasaklı Recep için, günahlı Recep için feda etti. Ya sevgili kardeşler, ben burada niye Rabbimi yüceltmeyeyim? Haftada bir kez ben burada niye ağzımdan iki söz çıkmakta zorluk çekiyoruz? Rab, onu anımsa ben hiç sıkılmam. Her pazar deyin ki, Rab teşekkür ederim benim için öldün. O bile yeter benim için. Bana bir anımsatma yapmış olursunuz. Ya Rab teşekkür ederim. Benim için kendini feda ettin. Bana rağmen, benim gibi adama rağmen. Herkes kendini koyabilir. O Yuhanna 3.16 var ya, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Ben diyorum ki o dünya sözünü kaldı. Tanrı Recep'i o kadar çok sevdi ki. Biricik oğlunu verdi. Tanrı Recep'i sevdi. Tanrı Bülent'i sevdi. Eylem'i sevdi. Hacı'yı sevdi. Songül'ü, Reşit'i sevdi. İşte sevgi budur diyor. İşte sevgi budur. Ve ne yaptı sonunda? Aldı. Sonuna kadar, dibine kadar içti. Dibine kadar içti. O bütün acılarla, o çirkin pisliğiyle beraber. Bakın, tiksindirmek istemiyorum sizleri. Bunu söylemek istiyorum. Söylerken de tiksiniyorum ben. Ama Rabbim için, Rabbimin o içtiği kabın içerisindeki o pisliği gördüğümde, benim pisliğimi gördüğümde çok daha pisti benim pisliğim bu söyleyeceğim şeyden. Askerde yere tükürülmesin diye koca bir topraktan bir kap vardı. Eskiden yağ küpleri falan deriz. Böyle küp, millet tükürük, şey yani içeride tükürme olayı olmasın diye oraya tükürüyorlardı. Tükürme yeri. Sonra onu kalkıp işte döküp, yıkayıp, tuvalete döküp yıkıyorlardı, tekrar koyuyorlardı falan. Orası doluyordu insanın tükürüğüyle. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. İsa bunu dibine kadar içti işte. İsa bunu dibine kadar içti. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Çok daha fazlasını içti İsa. O kadar basit değil sevgili kardeşler. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkar iken Mesih Recep için öldü. Dilek için öldü. Ayşe için öldü. Hildred için öldü. Hava için, Hatice için, Eylem için, Bülent için, sıradan gidiyorum, Sami için, Reşit, Songül, Hacı ve Enver için. Evet, Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizler için öldü. Biz bu sevgiyi emin olun anlamış değiliz. Ve kesinlikle de anlayacağımızı sanmıyorum tam olarak. Ama Rabbin yanına gittiğimizde bunu daha iyi anlayacağız. Yapmamız gereken tek bir şey var. Onu onun ellerinden sevinçle almak. Gelin yüreklerimizi eğelim. O sevgiyi simgesi olaraktan tekrar yürek sadeliğiyle, doluluğuyla alalım ve Rab'be teşekkür edelim. Bir 30 saniye Rabbin önünde eğilelim. Bu 30 saniye içerisinde bir kardeş dua etmek isterse yüksek sesle bir teşekkür duası, Almanca, Türkçe fark etmez, etsin. Ama Sami her zamanki gibi duayla kapatacak toplantımızı.